Moral FM'den hepinize hayırlı geceler sevgili dinleyiciler. Yine sizlerle beraber her zaman olduğu gibi bir gece yolculuğu programdayız. Ve inşallah bugün itibariyle yepyeni bir serüvene, güzel bir efendim hikmet, irfan, marifet deryasına dalış yapacağız. Ya alemlerin sahibi oradan incilerin, mercanların çıkmasını nasip etsin. O dualar ile bu geceki programımıza bismillah diyoruz ve başlıyoruz inşallah. Geçen pazartesi günü sizlere söylemiştim. Çok değerli bir konuk bizlerle birlikte olacak. Kendisinden çok zaman kaynak olarak istifade ettiğimiz bir şahsiyet bizlerle birlikte. Tabii bazı şeyleri tanıtmaktansa, bir ağacı belki tarif etmektense ağacın meyvesi kendisini tarif eder, kendisini anlatır. Meyveler, yani anlatılan hakikatler belki şahsı veya şahsın istifade ettiği, şahsın beslendiği kaynakları bizlere tanıtacak inşallah. Ben sadece Fatih Çıtlak olarak tanıtıyorum Fatih abi sizi. Sadece bu kadar diyorum. Ama dinleyicilerimiz ilerleyen programlarda, işlediğimiz konularda ve şerhler olacak. Bazı makaleleri, bazı beyitleri, bazı şiirleri alacağız. Onları açacağız. Ne demek isteniyor burada? Hangi manalar, neler ifade edilmek istemiş? Onları anlatacağız. Tabii onları anlatırken de dinleyicilerimiz ister istemez hangi kaynaklardan beslendiğinizi, nerelerden geçtiğinizi sizin bilecekler. Belki ben sadece akademisyen diyeceğim ama siz esas Türkoloji bölümünü okudunuz.
Evet.
Şu anda Kültür Bakanlığı'nda da vazifelisiniz, görevlisiniz.
Evet.
Ve Portreler programında bizim çok sıklıkla bahsettiğimiz değerli alim şahıslar var. Onların yıllarca hizmetinde bulundunuz. Mesela benim ilk aklıma gelen Gönenli Mehmet Efendi.
Evet. Değil bir mi? 14 senecik hiç olmazsa huzurunda bulunmak nasibi evet. Müyesser oldu. Tabii her dakikası belki yıllara değer ama hakkıyla istifade ettiğimiz söylenemez. Ama hiç olmazsa teneffüs ettik.
İnşallah. Şimdi Fatih abi az önce dediğim gibi tarif etmektense biz bugün direkt ürünlere geçeceğiz ve çok evrensel bir hakikatten bahsedeceğiz. Belki gece yolculuğunun aslında gece yolculuğu değil tabii ki de kainatın konusu bu. Herkes kendi evet. Dünyasından bakar. Ben de gece yolculuğu penceresinden bakıyorum oraya.
Siz gece yolculuğu deyince benim hemen aklıma, hatırıma Miraç geliyor.
Evet.
Efendim niçin gece yapılmış diye sormuşlar. Bir kısmı demiş ki aşıklar geceliğin halvet olurlar. Her türlü işlenen fiil, hatta demiş bazı şairler, günahlar bile geceliğin farklı bir tat verir. Arif olanlara biraz daha kesetten şöyle sıyrılıp kesette meşgul olamayacak Cenab-ı Hakk'ın kendi sütresiyle gecenin sırlanması ve kendi deruni hallerini geceliğin yaşamaları hep geceyi gündüze üstün kılmış.
Eyvallah.
Bu arada derler ki gündüz olmadı, gece oldu. Zira güneş o alemlere rahmet olanı kaldıramazdı semadan diye de ayrıca latifede bulunmuşlar. Velhasıl gece yolculuğu çok da abes bir tabir değil, çok da güzel bir tabir.
Evet. Evet. Şimdi o pencereden ve kainatın penceresine açıldığımız o noktada Hazreti Peygamber anlatmış, insana anlatmış. Yani o 23 yıllık vahiy süresince Kur'an aslında hep insanı anlatıyor. Kainat insan için yaratılmış. Alemlerin Rabbi Halife-i Ruh-i Zemin olarak tanımlıyor. Ve biz ilk programımızda insan diyeceğiz.
Evet.
İnsan hüviyetinden bahsedeceğiz. Ve
evet.
O insanın ahlak kavramıyla bütünselliğini, ilişkisini, ahlak nedir? Ve bu ahlak herhalde zihnimizde net adresini bulunca çok kavram da açılacak.
Evet.
Duasındayız.
Belki de sizlerin gayreti ve himmetiyle bilhassa ahlak, insan ve bu ilahi boyutta, insanın da ilahi boyutunda aşkı tarif etmek
evet.
icap edecek.
O kaçınılmaz zaten değil
ve
mi?
Ve bu paralellikte herhalde öyle seyredecek kanaatindeyim. Kendi içerisinde bölümlere ayrılarak belki asla bitmeyecek. Fakat konuştukça bize hem ruhumuzdan haberdar edebilecek hem de ilahi duygularla bizi coşturacak şeyler olduğu kanaatindeyim. Bu arada programa başlarken şunu da arz etmek isterim. Zatenizi bendeniz epeydir radyo programları dinlemiyorum yani. Meşguliyetten dolayı saatleri uymadığından. Fakat zatenizin programlarını takip etmeye çalışıyor idim. Bilhassa yapmaya çalıştığınız yani tevhid inancına sahip bir insan olarak kesimimizdeki bütün coşkulu, güzel ulvi duyguları yine tevhid etmeye gayret edişiniz fakiri de bayağı duygulandırdı, mütehassis etti. Artık biz de bu çorbada tuz mu derler, bu duvarın harcında bir tuğla mı derler, bir efendim zerre mi derler bilemiyorum. Fakat ayrıca bu programa da yer verdiğiniz, bu programda bize de yer verdiğiniz için teşekkürlerimi arz ederim.
Estağfurullah.
Şimdi Hazreti İnsan meselesi hakkında buyurdunuz. Bendeniz müteaddit defalar sohbetlerde olsun. Hem fakirin sohbetlerinde hem eriştiğim sohbetlerde şu sözle başlarım. Cenab-ı Mevlana diyor ki ben sana Hazreti İnsan'dan bahsetmeye kalksam, kıyamete kadar da konuşmayı Allah bana nasip etse, yine de insan bahsini bitiremem. Hala eksik şeyler kalır. Hala anlatılmadık güzellikler kalır diyor. Günümüzün potresine baktığımızda, yani dünya sekenesi olarak düşünürsek, tabii sizler gibi veya belli etrafımızdaki münevver insanları kastetmiyorum. Onlar muhakkak hidayet menbaındalar zaten. Ama dünyanın geldiği, şu andaki sosyolojik yapıya bakarsak, insanların durumuna bakarsak bir mutsuzluk var.
Evet.
Bir boşluk var. Bu boşluğu zahirle, belli materyallerle, malla, mülkle, hatta ilimle sadece doldurmaya gayret var. Fakat bu mutsuzluğun sebebi açıklanamıyor. Bazen ilahi sözlere, efendim hadisi şeriflere, peygamberlerin sözlerine, münevverlerin sözlerine müracaat ediliyor ama bu arada bir şey gözden kaçıyor. Bu sözlere muhatap olacak insan nerede? Ve insanın hüviyetini. Hep bu gözden kaçtığı için kanaatindeyim ki tevhid bir türlü sağlanamıyor.
Şems var da Mevlana nerede?
Yani evet. Yani Hazreti İnsan dediğimiz hadise ne? Yani insanın varlığını, şimdi tabii biz burada akademik izahata girmeyeceğiz. Fakat şöyle bir ukde kalsın diye insanların zihninde en azından onları rahatsız edecek bir tefekkür sahası açsın diye arz ediyorum ki mesela şu asra baktığımızda hiç bu kadar buluş tarihte bu kadar buluşun fen olarak ilerleyişin maddi olarak ilerleyişin bu boyutta ilerleyişin hiçbir zaman şahit olmamıştır insanlık. Peş peşe gelen icatlar efendim semalara çıkmalar, aylara gitmeler. Hatta envai çeşit ilaç bulunmuştur. Envai çeşit vitamin bulunmuştur. Bir sürü iş sahaları açılmıştır. Paralar eskisi gibi artık az az değil, çok çok kazanılmaya başlamıştır. Fakat ne hikmetse, aman efendim eskiden yokluk devriydi vesaire devriydi falan derken orada bize bir detay verir eskiler konuşurken. Ama şöyle huzurumuz vardı. Şöyle bir ocak başı yapardık, otururduk. Şöyle yapardı da ne güzel yerdik. Oradan hissediyoruz ki biz bir şey kaybetmişiz. İnsani noktada bir şey kaybetmişiz. Niçin bu önemli? Şu bakımdan önemli. Bu insani noktayı kaybetmek ilahi noktada bir eksikliğe işaret. Yani biz temel olarak insanı konuşuyoruz ama yani Allah'tan ayrı haşa, efendim Resulullah'tan ayrı haşa, öyle bir insan modelini konuşmuyoruz. İnsana bakarak eksikliği, tamlığı konuşmaya gayret ediyoruz. Başka türlü tevhid olmaz. Tevhid edecek kimdir sonra? Tevhidi Allah mı eder, kul mu eder? Allah'ın tevhid edişi başkadır. Kulun tevhid etme mecburiyeti çok başkadır. Kulun tevhidi önemlidir. Dolayısıyla biz kulu, insanı tarif etmeden veya insanın mahiyetine inmeden bir tevhid inancından ve insanın manevi problemlerini çözmeden İlahi vahyin tecellilerinden, sırlarından konuşmanın pek de fayda getirmeyeceğini, en azından tatbikat olmadan da netice alınmayacağı kanaatindeyiz. Bu kanaatindeyiz cümlesini kurarken çoğul konuştum. Bu büyüklerin yani Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çizgisinden bu yana o yola bağlı, ehli sünnet vel cemaat esaslarına bağlı, bütün ehli imanın tespitleri ve ulemanın tespitleri olarak arz ediyorum. Zaten bendeniz, sizin de konuşmada ifade ettiğiniz gibi, şu program süresince, Allah'ın verdiği şu sayılı dakikalar süresince, sadece doğruluğu tasdiklenmiş güzel şeyleri dinleyicilerimize nakletmek üzere buradayım. Yani pazara çıkan mal bize ait değil. Neticede her azanın değişik değişik vazifeleri vardır. Bendeniz sadece bunları nakil konumundayım. İnşallah ümit ediyoruz ki Cenab-ı Hak taklitlerimizi tahkik eyler ve bu naklettiğimiz şeylerin de tesirini hem dinleyicilerimizde hem bizde halk eyler. İnsan konusu dedik. Bir kere Hazreti insan tabiriyle tabirlendirmek galiba daha hoş olacak. Zira hep insandan bahsediyoruz da insan nedir? Efendim, biz bu tarifi Cenab-ı Mevlana böyle demiş fakat hiç anlaşılmaz, hiç bilinmez veya üzerinde madem bulamayacağız hiç düşünmeyelim demek istemiyoruz tabiatıyla. Bu tarif, yani Cenab-ı Mevlana'nın bu sözü insan hakkında ziyadesiyle düşünmeye bizi sevk etmek için söylenmiş bir söz. Bir kere Hazreti insanı Cenab-ı Hak öyle bir anlatıyor ki, yani Kur'an-ı Kerim'de birçok emir yasağın detayı verilmediği halde, birçok peygamberden bahsedilmediği halde, insanın hikati hakkında o kadar detay veriliyor ki, ne kadar, o kadar çok ki, mesela insanın dünyevi şekilde ortaya çıkışını almayalım, ta ruhlar aleminden evvelki yaratılışına, hikatine bakalım. Şöyle bir özetlersek, zaten dinleyicilerimizin bildiği, defaatle okuduğu şeyleri tekrar edip vakitlerini almak istemiyorum. Fakat bir üstadın söylediği gibi sofraya tuz ekmek her zaman gelir, yemek değişir. Bazı şeyleri evvelden yine konuşmak icap eder, ne kadar bilinse de. Cenab-ı Hak insanın yaratılışını o kadar detaylı anlatıyor ki, Hicr suresinde var, Sure-i Bakara'da var, birçok surede var. Esasında bir parantez açarak şöyle diyeceğim. Bütün ayetler Cenab-ı Hakk'ın insana duyduğu sevginin bir tezahürü değil mi? Hazreti insana duyduğu merhametin, Hazreti insana verdiği merhametin bir eseri değil mi? Bu sözler kime söylenmiş?
İnsan için söylenmiş.
Kendine küfredene bile, kendisini tanımayana bile, ey küfredenler şunu düşünmez misiniz diye, insanın muhatap alışı dahi, Hazreti Allah'ın insana duyduğu muhabbetin bir eseri değil midir? Şimdi diyeceksiniz ki hocam, insandan bahsediyorduk yine böyle ağız muhabbete kaydı. Muhabbetsiz tarif olmuyor. Yani biraz da böyle çok akademik sırasıyla olmayacak bazı şeyler. Kur'an-ı Kerim'in hitabi üslubu da öyledir. Bir mevzu alınır, aşır deriz onlara, biliyorsunuz, aşır denir. Sonra başka bir mevzu girer, tekrar o mevzuya dönüş olur. Belki de insandaki öğrenim şekli buna müsait, bilemiyoruz. Belki bunun üzerine de araştırmalar yapılacak. Zaman tefsir ediyor çünkü Kur'an-ı Kerim'i. İnsanların dimağı onunla şekilleniyor. Zamanla, mekanla gelişiyor. Yani parantezi kapamayacağım müsaadenizle. Bir cümle daha arz edeceğim. Hani biz, bizi anlamayan, bize hatta hakaret eden bir insana bazen konuşmayı bile bir tenezzül olarak kabul ettiğimizden konuşmayız bile. Şimdi artık dijital ortamlarda numarayı da görüyoruz değil mi? Onun numarasıysa basıveririz de açmayız bile. Halbuki hem cinsimizdir neticede. Hani materyalist olarak düşünelim. Günün birinde belki ona bile muhtaç oluruz değil mi? Fakat buna rağmen kendi prensiplerimize uymadığı için siler atarız değil mi?
Muhatap olmayız.
Fakat Hazreti Allah, şükrün yegane sahibi, şükredilmeye yegane layık, ondan gayrısı yok. Kainat falan, yani bizde varlık adına şey diye ifade edebileceğimiz, felsefede veya telaffuzumuzda, lügatımızda şey diye ifade edebileceğimiz her şeyin maliki. Hatta o ifadenin de sahibi. şehit diye sizin verdiğiniz ifadeyi de sizde halk eden Allah. Buna rağmen kendi merhametinin beyanıyla kendisini tanımayan, kendisine asi olan, yani deyimi yerindeyse bayrak açan, alenen küfreden kişiye bile bir muhatap kabul etmese dahi en azından onun sözüne bir cevap şeklinde, merhametiyle, kendi uluhiyetinin nezaketiyle veriyorsa, bu insana verilen kıymet değildir de nedir? İnsandaki tezahür etmesi gereken güzelliklere Cenab-ı Hakk'ın bizzat verdiği kıymet değil de nedir? Gelelim şimdi biz tekrar mevzumuza. İnsanın yaratılışını anlatıyor ayet-i kerimelerde. Ve topraktan halk olmuşunu. Toprak ağırlıklı bir maddedir insanda. Sadece toprak yoktur. İnsanda ateş de vardır, su da vardır, hava da vardır. Fakat kahır, yani ondaki baskın unsur topraktır. Topraktan yaratılışını, onu tesviye edişini. Ve çok enteresan bir mükaleme de geçiyor. Melek de buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ben ona bir sır vereceğim. Ona secde ettiğin dediğimde secde edin. Yani o secde etme emrinden evvel de ayrıca ben onu tesviye ettiğimde onu ruhu sizde secde edin diye ayrıca meleklere bunu ifade ediyor. Ve meleklerin dahi aşina olamadığı, altını çiziyorum bu cümlenin, meleklerin dahi aşina olamadığı bir sırla gözümüzde şöyle sahnelendirelim. Bunu dinleyicilerimize aktarmak için söylüyorum. Böyledir demiyorum tabii. Hani adeta bir şey yaparken hele bir siz çıkın, ben şu işi yapacağım deriz değil mi? Hani çok özel bir şey olduğunu, özel bir konuşma yapıyorum, lütfen kapıyı açmayın dersiniz değil mi? O sırra melekler malik değil, arif de değil, agah da değil. Onlardan farklı bir şekilde bilmedikleri bir mekanda, belki mekansızlık, harem-i izzetine ait olan bir sahada insana dikkat buyurun. Kendi ruhumdan ruh üfürdüm buyuruyor. Parantezi açalım. Cenab-ı Mevlana'nın kıyamete kadar konuşsam da bitiremem sırrı bak şimdi anlaşıldı. Bunu izah edebilir misiniz? İnsanın tarifi ne kadar güçtür. Ruhumdan ruh üfürdüm dedi. Mesele bitti. Ama bambaşka bir mesele başladı. Değil mi efendim? Ve ondan sonra meleklere secde hadisesi var. Meleklerin secde etme hadisesi var. Melekler secde etti. İşte ondan sonra şeytan aleyhillâne'nin hadisesi secde etmedi. Şimdi burada bir fasıla verelim. Şöyle ki, çünkü burada melekler, insan, şeytan ve cinniler dediğimiz varlıklar alemi veya Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muhatap olan varlıklar olarak düşünürsek, bunlar arasında da bir sınıflandırma yapmak icap ediyor. Dolayısıyla insandan biraz daha insandaki olan aşka, muhabbete dikkat çekmek icap ediyor. Şimdi bu hilkatteki özellik, sadece ve sadece bu hilkatindeki özellik dahi insanı tarif edilemez şekle sokuyor. Fakat İnsan kelimesi üzerinde o kadar değişik fikirler yürütülmüş, o kadar şeyler aktarılmış ki bunlardan bir kısmını beyan ederek tekrar kaldığımız noktaya dönelim. Mesela insan kelimesi kök bakımından incelenmiş. Biliyorsunuz Arapça, İbranice gibi diller Sami dilleri grubuna giriyor ve çekimli diller sınıfından. Yani bir kelimeyi alarak ondan yüzlerce, onlarca, hatta Arapçayı kastedersek binlerce kalıp çıkartmak mümkün. Dolayısıyla demişler ki efendim insan kelimesi nisyandan geliyor. Unutmak kökünden geliyor. Neden? İşte insan unutmakla malüldür. Dünyaya gönderilişinde şöyle şöyle olmuştur gibi izahlar veriliyor. Belki bazı şeyleri tefsir ederken bu lügat işimize yarayabilir. Fakat yine eski tabirle ve eskimez tabirle konuyu anlatırken efradını cami, ayarını mani olması lazım. Yani biz konuştuğumuz kısmı içine alacağız. sahamızın dışında kalan şeyleri de dışarıda bırakacağız ki dinleyicilerimizi ziyadesiyle yormayalım bu gecenin ilerleyen vakitlerinde. Dolayısıyla biz bu kelimenin bu kökünü almayacağız. Başka bir kökten alacağız. İnsan ünsiyetten geliyor. Ünsiyet. İnsan çok çabuk bir şeye intibak edebiliyor. Hatta onun için bu bir avantaj olduğu gibi bazen bir dezavantaj. Kötü arkadaşlıklar, kötü zaman zemin ve onlara meylettiği zaman efendim hemen onlar gibi olabiliyor. Fıtratında bu var. Hemen o kalıba girebiliyor. Ama müspet manada güzellikleri, kemal sıfatı olan şeyleri düşünürsek onlara da kanat açtığında hemen onlarla hemhal olabiliyor. Şimdi bu bize bir yani tabiri caizse şimdi yeni tabirle tüyo. Yani bize bir şey veriyor bu.
Bir işaret.
İşaret veriyor, bir ipucu. İnsandaki bu özellik nereden kaynaklanıyor acaba? Yani insan çok çabuk şekil değiştirebilen bir varlık olduğu için mi? Veya fıtratındaki efendim haşa kaypaklıktan mı kaynaklanıyor bu acaba? Hayır. İşte insandaki bu ünsiyet onun muhabbete meyyal oluşunu gösteriyor. Gayrimeşru yerlere de muhabbete meyyal. Meşru şeylere de muhabbete meyyal. Muhabbete meyyal olarak yaratılmış insan. Her insanda bu var. O yüzden muhabbet meyvesi ekildiğinde, muhabbet ortaya konulduğunda bunun meyvesini bir tek insan anlayabiliyor. Efendim bugün çiçeklerde, bitkilerde, hayvanatta işte konuşarak bitkileri büyüten insanlar var. Affedersiniz, beslediği hayvanları konuşarak yetiştiren insanlar var. Diğer mahlukatta hiç mi yoktur? Hayır, onlar da vardır ama meyvesini yine muhabbet meyvesi olarak gösterebilen tek varlık insandır. Bu söze dikkat çekmek istiyorum. Muhabbet ve feyzi, muhabbetle verilmiş feyzi, yine muhabbete doymuş bir feyiz meyvesi olarak, muhabbet ve marifet de size verebilecek tek mahluk insan. Tek mahluk diyorum. Evet, bakın, cinlerde, şeytanlarda, şeytan bir değildir. Onun da kendisine göre avanesi var. Melekler ve insan. İnsanda melek, şeytan ve cinde olmayan farklı bir hal vardır. Nedir o onlardan ayıran? Şimdi akıl dersek, şeytanda da bir akıl var. Kıyas yapma. Çünkü akıl neye yarar? Malumunuz. Tekrar diyorum, yani akademik veya işte felsefi şeylere girmek istemiyorum. Fakat akıl ne işe yarar? Kabaca tarif edelim. Hani bildiğiniz bir şeyi, bildiğiniz bir şey vardır, öğrenmişsinizdir onu beş duyuyla vesaireyle. Bilmediğiniz bir şeyle karşılaşırsınız. Akıl o bildiklerinizi, bilmediğiniz şeyi size bildiren cevherdir. Veya malum olan bir şeyden meçhul olan şeyi çıkartmanıza yarar. Veya sizin hislerinizin yansımasıyla hislerinin sizde belli yanlışlıklar ortaya koyabilir. Mesela çöle baktığınızda, boş bir araziye baktığınızda ileride su birikintisi gibi şeyler görürsünüz, serap. Onun serap olduğunu size aklınız söyler. Ha, o böyle gözüküyor, halbuki orada su yok şeklinde sizin hislerinizin galatlarını, eski tabirle yanlışlıklarını tahsih eden cevhere akıl diyoruz. Tabii aklın ayrıca kendisine bir emir veya kendisinin muhatap olduğu bir hadiseye karşı da onu nasıl yaparım, nasıl ederim, nasıl hayatıma tatbik ederim, nasıl bunu kâra zarara karşı değerlendirebilirim şeyini de ortaya koyan cevhere akıl diyoruz. Bu sebepten zaten ilahi vahiylerin muhatabı da olmak kastedilirken akıl şartı aranır. Fakat şunu söyleyeyim. Yani şunu demek istiyorum. Akıl insanın alameti farikası değil. Neden? İnsanın aklıyla yaptığı bazı şeyleri insiyaki olarak, affedersiniz, hayvanlar yapabiliyor. Veya demin hayvanları saymayı unuttum bu arada. Veya melekler. Meleklerin de bir aklı var. Meleklerin de kendine göre bir aklı var. Şeytanın da bir aklı var. Ayrıca hayvanatın da dünyevi işlerini gerçekleştirmek için ne bileyim zehirli otu seçmek gibi, filanca zaman filanca yere gitmek gibi, fevkalade avcılık gibi. Ama dünya hayatına yönelik, ki tasavvufta buna biz aklıma aş denildiğini biliyoruz. Kendine göre bir aklı var. Peki insandaki akıl onu sair mahlukattan ayırmıyorsa ne ayırıyor? Bakın efendim, ne melekte, ne şeytanda, ne hayvanda, affedersiniz, asla aşk yoktur. Muhabbet edebilme yoktur. Mesela melek muhabbet ettiği için secde etmez. Muhabbet ettiği için rükû etmez. Mesela melekte ibadet de yoktur bizim anladığımız manada. Mesela meleğin namaz kılması yoktur. Çünkü ibadet kelimesi ruh maal ceset, abd kelimesini. Yani ruhla cesedin bir araya gelinip de itaat etmesi de ortaya çıkan hale diyoruz. Davranış biçimine diyoruz. Dolayısıyla insanda, hayvanda bulunan nefis var. Melekte bulunan akıl var. Ama onlarda olmayan bir aşk var, muhabbet var, sevebilme kabiliyeti var. İşte bu onu muhatabı olduğu ilahi emirlere tabi kılarken, tabi olurken Allah'a yakınlık derecesine kadar yükseltiyor. Bu cevher sayesinde çıkıyor buna. Bu öyle bir cevher ki nefsi kendisine devamlı şerri emretmesine rağmen o nefsi aşkıyla tezkiye edip İlahi aşk da onu yıkayıp Fahri Alem Efendimizin önderliğinde öyle bir payı alıyor ki insan, meleklerden üstün bir dereceye çıkıyor. Allah'ın da kurbine, kurbiyetine mazhar oluyor. Dolayısıyla insandaki muhabbet bu kadar önemli. Ve insanın tarifi noktasında, insanı tarif ederken muhakkak surette sevenle sevilen tarafı birleştirmesi ve yine bu ünsiyet hali sayesinde, özelliği sayesinde insan sair mahlukattan çok farklı bir payeye mazhar oluyor.
Yani insanı insan yapan unsur bu muhabbet.
Evet.
Yani birleştiren ünsiyet, o bütünlüğü sağlayan, bütünlüğü sağlama haline belki biz insan diyoruz, değil mi?
Evet.
O muhabbetin inkişafına belki biz insan diyoruz. Muhabbet eşittir insan diyebilir miyiz?
Muhabbet eşittir insan diyebilir miyiz? Tabii şimdi insan o kadar çok korkuyor ki. Çünkü muhabbet, aşk adına o kadar farklı kavramlar, o kadar farklı sahalarda işlenir hale geldi ki. Bırakın bunu söylemeyi, ya tasavvuf demeye bile korkar hale geldik. Zira tasavvuf adına, aşk adına, muhabbet adına o adlar kullanılarak öyle acayip şeyler yapılıyor ki, tabirleri açıklayarak, kavramları, kullandığımız kavramları açıklayarak bir şeyleri anlatmak durumunda kalıyoruz. Bu da böyle. Fakat şimdi biz tabii burada bir 5-6 bin sayfa geçerek insandaki muhabbete geldik. Şimdi tekrar başladığımız yere dönelim. Cenab-ı Hak sonra ruhları topluyor ve onlara bir hitapta bulunuyor. Efendim nereden biliyorsunuz? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'den. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Şimdi çocukken bize öğretirlerdi bunu. Mümin misin? Evet, müminim. Ne zamandan beri? İşte babam öğretti falan deyince sus, terbiyesiz, öyle mi denir? Elestu bi rabbikum'dan beri diyeceksin. Elestu bi rabbikum nedir? Kavlu beladan beri. Kavlu bela nedir? Elestu bi rabbikum'un cevabıdır. Biz ezberlerdik bunu papağan gibi. Fakat yine Allah razı olsun, o anda idrak edemesek bile bunları kliş olarak zihinlerimize kazımışlar. Dimağlarımıza yerleştirmişler. Ama şerh etmek, anlamak bazen bir ömür yetmiyor. Ömür az geliyor. Elestu bi rabbikum'un içinde barındırdığı bir mana var. Dinleyicilerimiz de sizin programlarınızdan bunu biraz da güç alarak söylüyorum. Çok güzel bir kesime hitap ediyorsunuz. Sözlerimizin anlaşılabileceği kanaatini taşıyoruz. O rahatlıkla konuşuyoruz. Fakat elestu bi rabbiküm, Allah Rabbiniz değil miyim diye sordu kelimesini kullanıyoruz da hiç bunun tefsirine, bu hitabın inceliklerine hiç girmiyoruz. Ne hikmetse, neden yapılıyor bu, bunu bilemiyorum. Belki de biz tevafuk etmedik. Bakın efendim, bir kere Elestü bi rabbüküm sualinde bile iş var. Soru menfi bir şekilde sorulmuş. Rabbiniz değil miyim? Şimdi başka bir manada başka bir kişiye bir soru sorduğunuzu düşünün. Bu böyle değil midir diye sorduğunuzda o kişinin bunun böyle olmadığı zamanki durumu bilmesi icap eder. Yani idraksiz bir cevap ondan istenmez. İdraksiz bir cevap ondan istenmez. Yani farklı bir şekilde anlatmaya, tekrar arz etmeye çalışayım. Fevkalade büyük bir otorite. Zaten karşısında titriyorsunuz. Her yönüyle size hakim. Tamam mı? Tamam dersiniz. Niye tamam dediğiniz bile bilmeyebilirsiniz. Evet. Tamam mı? Tamam. Çünkü kudretiyle sizin karşınızda. Ama bu böyle tamam değil mi falan gibi bir soru tevcih edildiğinde sizin idrak ederek bir cevap vermeniz istenir.
Bilinçli bir cevap.
Elestü bi rabbüküm sorusuna, ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine, onun Rabbi olmayışı gibi bir cevabın ne büyük felaket olduğunu idrak eden bir insanın ancak bela demesi istenebilir. Öyle değil mi? Burada bir idrak mevzu vardır. Zaten söyleyen de bela diye söylüyor. Şaşırmışlık yok. Hani biz evet hayırı şaşırabiliriz. İdrak edip bela diye söylüyor. Demek ki o ruhta kendine ait bir akıl, bir idrak, bir tecelli var. Ne tecelliler var kim bilir. O elestü bi rabbikümde neler söylendi. Rabbiniz kelimesi de çok enteresan. Rab, terbiye etmek deriz ya. Rabbin karşılığını tefsirlerde şöyle verirler. Sahibi olduğu şeyin her türlü ihtiyacını bilen, ona da sahip, o ihtiyacı da sahip, hepsinin sahibi olan ve icap ettiği dereceyi, her türlü terbiye sistemini, evvelini, ahirini, nihayetini, hepsini bilen kişiye vallahi Rab deniyor. Bu da çok enteresan. Bir terbiye sistemi var, bir terbiye tezgahı var. Dolayısıyla bir ahlak var. Ve o Rabbikum hitabında beraber, yani o niye ben Allah tabiri değil de ilah tabiri değil de Rab kelimesini kullanıldığını dinleyicilerimin irfanına terk ediyorum. Ama lütfen üzerine tefekkür buyurulsun. Çünkü bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hızlıca hatim indirmeyi pek hoş karşılamamışlar. Hatta sahabiye diyor ki biraz daha uzat hatmini. Her gün indirme. Belki tekrar için hafızlıkta makbul bir şeydir ama niçin ya Resulallah? Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Birazcık uzatırsan müddeti ve mühleti ayetlerin üzerinde daha çok düşünebilirsin. Efendim Arapçadır şudur budur falan değil. Bunu söylenen zatı düşünebiliyor musunuz? Demek ki sadece tefsirine bakmak değil, idrak ettiğiniz mana üzerinde düşünmeniz isteniyor sizden. Bunu söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla hilkati, insanın yaratılışı hakkında ona ipuçlarını verebilecek. İnsanın yani bizlerin her ne kadar sureta insan olsak da inşallah Hazreti insan olma yolundayız. Allah mahrum etmesin inşallah. Bize ipucu verebilecek, bizim dünyamızı aydınlatabilecek bu ayetler üzerinde düşünmez isek, tefekkür etmez isek herhalde vakitlerimizi boşuna harcetmiş oluruz. Hani Hazreti Ali'nin bir sözü var. Hep biz deriz ki işte söz gümüşse sükût altındır. Veya male yani konuşacağına sus. Zaten hadis-i şeriftir. Ya hayır konuş ya sus. Hazreti Ali buna başka bir şey daha ilave ediyor. Tefekkürsüz susmak da israftır diyor. Söze bakar mısınız? Tefekkürün yok böyle duruyorsun. Hani ben de dalarım böyle bazen. Eskilerin ta hindi gibi düşünüyor derler ya. O da israftır diyor. Böyle susmakla olmaz bu iş diyor. Susuyorsan tefekkür edeceksin. Hiç anın boş geçmeyecek diyor Hazreti Ali. Şimdi elestü bi rabbükümün içinde barındırdığı Rab kelimesinden bizim aldığımız ilhamla ve söylenmiş sözlere, hadis-i şeriflerde hatta ayat-ı beyinatta söylenmiş olan hadisata, sözlere bakarsak komprim olarak şunu arz edeyim. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yegane tapılacak ilah ben değil miyim? her şeyden çok sevilecek olan ben değil miyim? Her nerede olursanız olun sizin sahibiniz ben değil miyim? Mülk diye, ben diye iddia ettiğiniz her türlü varlık aleminin sahibi ben değil miyim? Hepsi o Rab kelimesinden çıkıyor. Tefekkür edilsin dedik ama dinleyicilerimizde fazla yormayalım diye biraz daha ana başlıkları açtık. Biz de ne cevap veriyoruz? Bela diyoruz. Bilakis ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim ilahımızsın. Nerede olursak olalım seni unutmayacağız. Neye sahip olursak olalım onların emanet olduğunu, senin olduğunu ikrar edeceğiz. Her zeminde, her zamanda senin varlığına şahit olacağız diye söz verdik. O bela sözünde verdik o sözü. Yani Allah'ın birliğini ikrar edip öteki tarafa geçip de tekrar ahirete çıkmak mesele değil. Kendinizdeki güzellikleri, esmayı, sıfatı, sizdeki tecelli Rab olarak hitap ediyor çünkü. Yani siz kendinizdeki güzellikleri saklayarak sadece taptığım ilah odur diyerek öteki tarafa geçtiğiniz zaman o çok da hilkatin neticesini vermiyor. İnsanın marifetini ortaya koymuyor. Hani gelip bir kuş gibi gel. Kimseye zararı yok, duyarız mesela. Kimseye zararı yok. Efendim geldi, göçtü, gitti. Hiç makbul değil. Keşke hatası olsaydı ama yararı da olsaydı. Allah battal insanı sevmiyor. Ve attal insanı, pasif insanı sevmiyor. Faal insanı seviyor Cenab-ı Hak. Her zeminde. Günahtan sonra tövbe edeni seviyor mesela. Ama bir şey yapmayan, mahlukata faydası olmayan, kendindeki içsel seyahate hiç adım atmayan, gece veya gündüz, siz işin gece tarafından tutmuşsunuz, belki de işin daha sır kısmına girmek için, hiçbir şey yapmayan pek makbul değil. Hani mevzu mevzuyu açıyor ama tekrar bağlayacağım inşallah, bağlamaya gayret edeceğim sizin de yönlendirmenizle. Hani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir grubun yanından geçiyor, selam vermiyor. Halbuki vaki değil. Selam vermeden geçmezler. Efşus selam, selamı yayınız diye bizzat tembih etmiş. Daha sonra oradan geçerken selam veriyor. Tabi sahabi dikkatli. Aşklarını, her şeylerini ondan meşk etmişler, Resulullah'tan. Onun her fiilini tetkik etmişler, tecessüs etmişler. Tabi olmuşlar, taklit etmişler. Ya Resulallah, demin selam vermeden geçtiniz. Biz bir yanlışlık mı yaptık? Bakın peygamberlerini de tanıyorlar. O çehreden bir yanlış bir durum olduğunu fark ediyorlar. Buyuruyor ki demin hiçbir şey yapmadan oturuyordunuz. Fakat şimdi gördüm ki biriniz almış toprağı eşeliyor. Bir çubukla karıştırıyor. Ne demek bu? Yani battal adam, pasif olan adam haşa Allah'ın kahrında gibidir. Gadabındadır. Allah'ın Resulü de Allah'ın razı olduğu şekilde davranmak mecburiyetinde. Selam veremedim diyor. Allah o halden hoşlanmaz ki. Ama işe yaramasa bile toprağı eşelemek bir fiildir, harekettir. En azından o hale göre bir kademe teşkil eder. Bir üst seviyedir. Selamı hak ettiniz diyor. Bakar mısınız irşada? Hepsi bu elestu bi rabbikum bela sisteminde var. Pasif istemiyor Allah. Soruyu sorarken bile idrak istiyor. Elestu bi rabbikum. Rabbim olamazsa ne olurun? Felaketini kavrayarak orada bir bela diye bir haykırış var. Bir sesleniş var. Bu güzellikler öyle ruhumuza sinmiş ki. İşte biz Hazreti İnsan'da bu içsel seyahati yaparsak o elestü bir Rabbiküm'den kim bilir ne kokular gidecek. O Rabbi Teala'nın ne güzellikleri çıkacak kim bilir. Ama biz kendimizi tanımıyoruz ilk başta. Şu kadarını nakledeyim. Hani o da bir pazara gelirken malın tamamını getirmezler. Numunesini getirirler tezgaha veya işte mağazalarda. Hepsini koymazlar malın camakene. Bakın diyor musiki noktasında Hazreti Mevlana. Hazreti Allah konuştu orada diyor. Dolayısıyla mahlukatta o ses mâkes buldu. Konuşan Allah, başkasının sesine benzer mi o diyor. O ne güzel sestir. O yüzden bütün mahlukat bu şuhud alemine geldiğinde hep o tınıyı arar esasında diyor. Musiki de oradan gelir diyor. Bazısı isabet eder. Bazısı yozlaşmış şeklini bulur. bazısı da en saf şekliyle hisseder, duyar diyor. Yani o sesler, o konuşmalar, o güzellikler bize ruhlar aleminden verilmiş. Şimdi üzerine bir şeyler örtüldü diye biz bundan vaz mı geçeceğiz? İnsanı sadece biyolojik yapısıyla insan olarak mı kabul edeceğiz? Bu büyük bir şaşkınlık ve gaflet eseridir. Çünkü Allah bizi böyle kabul etmiyor. Biz bu cüreti nasıl? Yani mülk onun mu? Onun. Sizin, bizim falan değil. Hepsi, her şey onun mu? Onun. Bir kere insanı böyle kabul etmek Allah'ın kabulüne aykırı bir davranış olduğundan kişiyi zaten küfre götürür ve gaflete sevk eder. Böyle bir insan nasıl ilahi emirlere muhatap olabilir? Hadi olduğunu farz edin. Bu ilahi emirlere muhatap olduğunda, onları yerine getirdiğinde zevk alır mı zannediyorsunuz? Alamaz. Biz böyle başa dönelim. Veya sizin bu arada ilave edeceğiniz bir şey varsa.
Zevk alamaz çünkü o irtibat kopuk değil mi?
Evet.
O bütünlükte, o Rab isminin tecellisinde, Rabb'in tecellisinde esas ünsiyette o huzur, o mutluluk. Evet. Az önce bahsettiğiniz hani arayış, bir şeyleri bulamamak, onun tecelli etmemesi. Yani kişinin kendinin onun farkına varmaması, bilinçli bir şekilde evet dememesinden kaynaklanıyor belki.
Evet. Yani bu evet, sizin sözünüze evet. Demin bahsettiğimiz bu hadise, bakın insandaki bu cevheri belki biraz şaşırtıcı olacak ama bazen sözleri böyle tersten söylemek de kişinin dikkatini çeker. Belagat üslubudur bu. Kur'an-ı Kerim'de de vardır buna benzer şeyler. Fahri Kainat Efendimiz'in irşat metodunda da vardır. Tuhaf bir şey söyleyeceğim. Yine dinleyicilerimizin bunu hazmedebilecek seviyede oldukları kanaatindeyim. İnsanın fark edemediği, insan olmasına rağmen fark edemediği bu sırdan şeytan bile haberdar esasında. Hasedi de oradan zaten. Efendim nereden biliyorsunuz? Ayetlerden biliyoruz. Bakın Sure-i Hicr'de Cenab-ı Hak şeytana niye secde etmedin diye sorduğunda buna mazhar-ı kelam deniyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın mahlukuyla konuşması. Bilmediğinden değil. Yine merhametinden. Biz öğrenelim diye. Evet. Kelam ortaya çıksın diye konuşulduğundan bunlara mazhar-ı kelam denir. Şeytan da işte bir sebep. Böyle böyle diyor. Ben baskındım vesaire. İlk kıyası yapıyor. Çok da akıllı olduğunu gösteriyor esasında. Bir başka deyişle Allah'ın mülkünde mülk iddia ediyor. Yani Allah'ın mülkünde mülk iddia ediyor. Veya icat ettiğini zannediyor. Cenab-ı Hak bu davranışından dolayı onun ebedi cehennemle cezalanacağını beyan ettiğinde bakın şeytan diyor ki ey Rabbim bana mühlet ver. Bana birazcık hemen atma beni cehenneme. Peki sen mühlet verdiklerimdensin. Tabiri de çok enteresan.
Evet.
Yani demek ki orada bakıldığında böyle bu işe soyunacak başka biri yok gibi ama Allah-u Teala kendi ilmi ezelisinde sen mühlet verdiklerimdensin tabiriyle belli bir güruha da işaret ediyor. Onu da bir geçelim birkaç bin sayfa. Diyor ki şeytan hemen o mühleti aldıktan sonra diyor ki o zaman ben yemin olsun ki haşa sen beni nasıl azdırdıysan ben de insanları öyle azdıracağım diyor. Ve azgınlığını da Allah'a nispet ediyor. Bakar mısınız? O aklın getirdiği, aklın tesiriyle muhabbet ehli olan bunu söyleyebilir mi? Açıp cümleyi bırakıyorum. Aşk ve muhabbet ehli olan bunu söyleyebilir mi? Söyleyemez. Fakat demin dedik ki şeytan bile insandaki cevheri bilir. Oradan girdik buraya. Bakın akabinde ne diyor şeytan? Ben azdıracağım, onları fesada sevk edeceğim. Sana asi kılacağım. Ama diyor ben senin muhlis kullarını azdıramam. Çok enteresan şimdi. Şeytan bu ikrarı yapıyor. Dikkatinizi çekerim. Ben senin muhlis kullarını azdıramam diyor. Nedir bu muhlis? İhlas nedir? Efendim ihlaslı olmak lazım. 100 konuşma dinlemişizdir. gideriz filanca zata, filanca kişiye, açarız kitapları. İşte bunun da kökü ihlastır. Hadi bakalım ihlaslı olalım. İyi güzel de zaten demek şöyle de bir olmuş. Anekdot nakledeyim. Allah kendisinden binlerce kere razı olsun. Adil Timur hocam, Arapça hocalarımdandır. Bir gün bir şey söyledi böyle. İşte nereden anlarız bu kelimenin böyle olduğunu gibi bir şey söyledi. Ben de cevap olarak dedim ki efendim köküne bakarız. Abi dedi evladım mübarek dedi. Biz kelimenin kökünü bulsak zaten mesela hallolacak. Yani ondan sonra da o pire hikayesini anlattı işte. Aman demiş sen pire ilacını böyle kullanmayacaksın. Pireyi yakalayacaksın gözüne atacaksın demiş. Oh. Mübarek demiş ben pireyi o kadar zaten yakalayabilsem sıkıveririm demiş canını alırım. Şimdi işin biraz da espri kısmı bu ama efendim ihlası bilsek zaten problem kalmayacak ki. İhlas nasıl elde edilir? İhlası nasıl kavuşulur? Mesela duyuyoruz. İşte şöyle olalım, şöyle sevelim, şöyle sevişelim. Efendim hiç kavga etmenin at kini, at adaveti. Güzel de şimdi hayata geldiniz. Oradan çıktınız. Bir şey hadiseyle karşılaştınız. Şimdi bunun neresini ne yapacaksınız? Yani
nerede bu kin de onu atalım ya. Muhteme edilmiş bir yerdir.
Evet. Yani işte bunu meşk etmek için muhakkak insanın ilk önce ilahi aşkla tanışması lazım. Ne peki aşkı bu kadar ehemmiyetli kılan hadise ne? Efendim insanda olması gereken o yaratılışının hilkatinin Allah tarafından onda istenilen o emanete sahip çıkış haline ahlak diyoruz esasında. O yüzden ahlak kelimesi hilkat, hulk, halk aynı kökten geliyor. Yaratılışın gayesine ermiş de o ilahi hilkatin neticesinde üzerine bir o emaneti taşıyabilecek bir davranış biçimini giydirmiş.
Kıvama gelmiş.
Ona ahlak deniyor. Aşk da insanın kendi deruni içsel yolculuğunda ortaya çıkan hale deniyor. Yani biz burada programın omurgasını ortaya koymak için ilk konuşmayı yapıyoruz. Dolayısıyla bu muhabbet faslını aşk, insan, ahlak üçgeni içerisinde belki köşeleri içerisinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Belki de dinleyicilerimiz şu açıdan yoruluyordur. Hani git gel oluyor devamlı. Bir aşktan bahsediyoruz, bir hilkatten. Fakat inanın başka türlü tarifi, yani şuradan keselim de şu kadarla sınırlayalım gibi bir en azından ilme veya saate veya mekana sahip değiliz
bunlar
şu anda.
Bunlar zaten iç içe olan kavramlar.
Evet. İç içe olan kavramlar. İhlas noktasında şeytanın da söylediği muhris kullar zümresinden dedik ki aşk. Hemen şu akla gelebilir. Muhlis kullar, ihlas sahibi kullar zümresinden aşka nasıl geçiş yaptınız? Öyle değil mi? Tamam siz de şaka yolla anlattınız, latife ettiniz ya o ihlas herkes anlatıyor ama nasıl bulunacak? İhlas nedir? İhlasın çok tarifleri yapılmış. Bendeniz en çok sevdiğim, yani hadislerde, ayetlerde, kibar-ı kelam olarak birçok söz var. Ama belki çok duyulmadığı için dinleyicilerimle zevk aldığım bir cümleyi paylaşmak isterim. Yanlış hatırlamıyorsam Şaban-ı Veli Hazretleri'nin bir sözü. Diyor ki ihlas ona denir ki diyor. Melek bilmez ki yaza. Melek bilmez ki yaza. Şeytan bilmez ki boza. İnsan bilmez ki, yapan da bilmez ki Allah'la Allah'a onunla nazlana. Yani kendi yaptığından bile insan öyle bir şeydedir ki, öyle uzaklaşmıştır ki, ben ya Rabbi zamanında bunu yaptım, bana da sen şunu yap diyebilecek, nazlanabilecek durumu da yoktur diyor. Yani mücerret, sadece ve sadece Allah için. Hani Hazreti Cüneyt, bir başkası Hazreti Bayezid-i Bestami'ye atfeder. 40 sene Allah ile sohbetteyim, halk beni vaaz ediyor zannediyor diyor. Allah'la sohbettim. Aman sohbetiniz çok güzel. Ben Allah'la sohbetteydim diyor. Melek bilmez ki yaza. Şeytan bilmez ki boza. Ve insan da farkına varmaz ki onunla Allah'a nazlana diyor. Tarifin güzelliğine bakar mısınız? ihlaslı bir tarif oldu ya, muhakkak değil mi? Eyvallah. Ya o zaman bu nasıl elde edilir? Bak bize ihlas lazım derken bize onun altındaki hani ekmek lazım, ekmek lazım denince onun unu vesaireyi suyu içine barındırdığı gibi. İşte kişinin ancak ve ancak aşkı olması lazım ki bir yerlerde cennet cehennem hesabı yapmasın. Ancak aşkı olması lazım ki o iç alemindeki yanışın direkt olarak sirayet etmesi, şeytanın ifsad edemeyecek halde olması lazım. Çünkü aşk da ateşten müştaktır ve şeytanı yakar. Allah'ın gayrı şeyleri yakar. İlahi aşkı kastediyorum. Allah'tan gayrı her şeyi yakar. O evham diyoruz, huzursuzluk diyoruz, saadete eremeyiş diyoruz ya. İnsanda o muhabbetin zerresi olsa ne bu kevni fesat alemindeki sıkıntılar onun kalbini bozabilir. Ne hadiseler onu yıpratabilir. Belki biraz yalpalar, sallar ama hiçbir zaman da yıkılmaz. Bu zevki edinebilmesi önemlidir. Bu zevk edinilmeden bir kişiye sadece şunları yap demekle onu cezbedemezsiniz. Onu yola sokamazsınız. Ama o aşk onda uyandığında mümkün mü efendim o kişinin namazı kaçırması? Mümkün mü onun yatabilmesi? Misal vereyim. Hani ben aşktan pek anlamam. Sadece dinlediğim kadar romanlarda veya işte hasbel kader veya beşer radyolarda, televizyonlarda, piyeslerde gördüğüm kadarıyla şey yapayım. Yani ben de çok aşk ehli bir insan değilim. Fakat dünyevi aşk hususunda böyle yapılan eserlere bakıyoruz da şöyle olduğunu tahayyül ediyorum. Bir insan bir insana aşık olsa, mecazi aşkı kastediyorum. Dese ki ben gece saat 1:30'da efendime söyleyeyim Eminönü iskelesinde belki bir dakikalığına geçebilirim, bulunabilirim. Şimdi efendim aşıkları anlatıyorlar da birbirlerini çok seven. Bir kere o 2 saat evvelinden nöbete başlanır. Ayakkabı su alıyormuş, vesait yokmuş, uzakmış, uyku varmış. Bunlar hiçbir zaman mazeret. İhtimaline orada ayakta durulur, ispatı vücut edilir. Veya çocuk işte bakın. Çocuğa duyduğunuz muhabbet sayesinde hiçbir anne, şefkatli bir anne babanın baktığı gibi insan çocuğa bakabilir mi? O uykudan kim kaldırabilir o insanı başka türlü? Kaldırır o çocuğun hemen ağlamasına, nefesindeki bir düzensizliğine şahit olduğunuz an uykuda horlar vaziyette bile olsanız kalkar hemen beşin yanına gidersiniz. Değil mi? O sevgidir sizi ona yönlendiren. Ve o arada bak sen çocuğa çok iyi baktın. Sen çocuğu şöyle yaptın veya bakamadığın gibi bir not alma endişesi, bir falanca filanca şey hiç yoktur. Veya o buluşma esnasında sen şöyle yaptın, şöyle geldin, şöyle hatta o kişi bile bak yaptın ama bulamadın, gelmedi. O hiç onun umurunda değildir ki o. Onun zevki ondadır o. O yanış, o zevk ancak onu herhalde çeken bilir. Biz de bilmiyoruz. Ancak onu aşk ehline sormak lazım. Bu tür yananlara duyurulur. Belki şimdi dinleyicilerimizden bazıları ah ah diyordur. Ne günlerdi falan diyordur. Herkeste vardır birazcık. Zaten dinleyicimiz olmaları hasebiyle az çok bir şey bulaşmıştır kanaatindeyim. O kanaati taşıyorum. En azından bu saatte şimdi bizi dinliyorlar. Dolayısıyla aşk adamı kendinden de bir haber eder. Bir sürü nefsin tehlikeleri vardır, vesvesesi vardır. Hayır, insan kendi diyor büyükler. İnsan kendindeki tehlikeleri, kendindeki tuzakları, nefsinin ona kurduğu tuzakları görse bir kere yaşamaya tahammül edemez diyor. Bırakın şeytanın tuzaklarını. Kendi nefsinin kendine ettiği tuzakları, hileleri. Hani perde kalksa da bir an gözünün önüne gelse. Hani bazen korku filmlerini falan seyrederken köşeye yazarlar ya. Şu yaştaki çocuklar seyretmesin diye. Tahammül edemez diyor. Kendine tahammül edemez. Aşk onu hem kendi nefsinin kötülüklerini göstermeden, o alemi ona hiç tanıtmadan, o korkuyu hiç yaşatmadan. Ama maşuku olanın olandan uzaklaşma korkusuyla daim yaşatarak. O tahassüste, o incelikte, o nezakette. öyle gizli yollardan, öyle sessiz, belki sesli de olsa, bakmayın onun sesli oluşuna, o kendi deruni aleminde kazandıklarına göre o duruş bile sessizdir esasında. Öyle sessiz, öyle derinden, öyle sırlı bir şekilde Allah'a kavuşur ki, işte melekler bile onu bilmez ki yazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşhur lime Allahi diye başlayan hadisi şerifi gibi, ben ve Allah öyle hallerimiz olur, öyle beraberliğimiz olur ki, dikkat buyurun, mukarrebin olan melekler dahi aşina değildir diyor. Herhangi bir melek değil. Allah'ın semt-i ilahiyesine, o mahrem efendim semtine yakın olan mukarreb melekler bile o yakınlığa aşina değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O sırla sırlanır, o hal ile hallenir ve neticede işte o ihlas denilen şey de bu hali yaşarken yaptığınız ibadetlerdeki tecelli eden sırra veya o ibadetlerdeki mayaya da ihlas dersiniz. Dolayısıyla kaybolmaz. Fesada uğramaz. Allah'ın elinden çıkmaz ki o. Mesela bugün para falan yatırılacağı zaman, değil mi, en güvenilir banka aranır filancı. Neden? Abi oraya yatır yani. Şöyle olsa da onlardan bir şey yapmaz. Kaybolmaz dersin. Veya oraya koymayın abi, filanca yere emanet edin. Acayip güvenliği var denir. Allah'ın elinden bir şey çıkar mı? Siz bu halinizde kalbinizi, bütün varlığınızı Allah'a emanet ettiğiniz zaman Allah'ın elinden çıkar mı bu? Bunu çaldırtır mı? Cenab-ı Hak hiçbir şekilde mazereti kabul etmeyecekmiş. Efendim zamanım kötüydü. Çok başımızda gayriler vardı. Dünyevi sıkıntılarımız vardı. Ekonomik krizler yaşadık. Sonra çocuk, telaş, hastalık. Şöyle hitap edecekmiş. Bu mazereti dahi yapmasaydın keşke. Keşke acziyetini kabul etseydin. Neden? Sen bana emanet ettiğinde benim elimden mi çıktı diye bir soruya kim cevap verebilir? Muhatap kalınsa. Sen bana varlığını emanet ettin ve ben onu elimden çaldırdım. Sözüne acaba kim cevap verebilir? Bakın Kıyamet suresinde Estağfirullah. Belil insanu ala nefsihi basira ve lev elka me'azira. İnsanın ne kadar mazeret sürerse sürsün, her sürdüğü mazeret onun için kendi aleyhine bir şahit olacak diyor. İşte o yüzden şeytanın kendi mazeretini öne sürerek, sen bunu yaptırdın, bunu ettirdin derken, aşk sahibi, Allah'ın tecelliyatında kemal sıfatlarıyla muttasıf olma yolundaki Hazreti Adem, cennetten çıkartılırken, ben nefsime zulmettim ya Rabbi deyip aziyetini beyan etti. İşte bu küçülmeyi, Allah katında bütün varlığını ona emanet etmeyi, kendi günahını yaptığı hadisatı nefsine yükleyip sevdiğine zerre kondurmamayı, yani elestü bir rabbükümün cevabına bela demenin sırrını biz Adem'den alırız. O yüzden hadisatın karşısında, tecellilerin karşısında sahibini hatırlayan insanlar, mazeretleri öne sürmeden sahibine teslim olan insanlar Adem evladıdır. Fakat her yaptığı hadisede, yaptığı olumlu şeylere benlikle sarılan, ben yaptım diyenler, olumlu gördüğü şeylere, bozuk hadiseleri de bir şekilde Allah'a mazeret şeklinde beyan eden kişiler de tövbeden uzak kaldıkları için, hilkatin gayesinden uzak düştükleri için şeytan nesli gibidirler. Adem evladı olamamışlardır. Dolayısıyla bu Adem kisvesinde şeytan sıfat olmaları hasebiyle mahlukat içerisinde de yer bulamamışlardır. Nasıl? Diyor ki Cenab-ı Hak, onlar hayvanlardan aşağıdır. Hayvan gibidirler, hatta hayvanattan aşağıdır. Çünkü mahlukatta hiç boş yer yok, yaratılmışlık aleminde. Dolayısıyla insan insanlıktan istifa ettiğinde hayvanlar aleminde bile yer bulamayacak bir varlık aynı zamanda. Daha aşağı kademelerde. Meçhul olan, aynı kendisi meçhul bıraktığı için bazı şeyleri, yaptığı fiilin cinsinden meçhul bir yere doğru, bilinmeyen bir yere doğru kaybolup giden bir mahluk hüviyetine de gelebilir. İşin iki yönü var o zaman. Bir, meleklerin bile ulaşamadığı Allah'a yakınlık payesi var insanda. Aynı insandan bahsediyoruz. Veya insanın ayniyetinden bahsediyoruz. Ama ayrıca şeytanları bile parmak ısıttırabilecek derecede günahları, melanetleri işleyen, insanlıktan istifa eden, manasını terk eden ve dolayısıyla belhum edal diye ayeti kerimenin buyurduğu, affedersiniz, hayvanattan dahi aşağıda bir derekeye düşen insandan bahsediyoruz. İkisi de insanın eline verilmiş, iki yol gösterilmiş ve bu iki yola düş, bu iki yolun seyahati içinde lazım olacak bütün her şeyi Cenab-ı Hak bize tedarik etmiş. Ezel aleminde hepsini hazırlamış. Bir tek teslimiyet icap ediyor. O teslimiyeti de bize sağlayacak olan yine Allah'a sıdk ile muhabbet, aşk. Konuşmanın sürüp gitmesi korkusundan, ayrıca ilk konuşmada hadisenin omurgasını çıkartmak isteyişimizden en önemli noktayı tespit etmemiz lazım. Efendim, buraya kadar anlattıklarımız önemsiz miydi? Hayır. Şimdi bunun bir cümle haline gelebilmesi için, bunun bir alem hüviyetine girebilmesi için, bunun bir yerde karar kılması lazım. Bir metot ortaya konulacak. Öyle değil mi efendim? Hani öğrenmede metot o kadar önemli ki, yolun bir kenarına oturursunuz, sayısız araba geçer, saatlerce orada oturun, seyredin, size bir şey kazandırmaz o. Ama mesela filanca araba şirketinde yerli malların, yerli arabaların kullanışıyla yabancı arabaların kullanışı hakkında bir istatistik bir şey yaptığınızı düşünün. Oturduğunuz maslakta falan en işlek yerde elinize bir kağıt kalem aldınız, bir metot üzere oturdunuz. O bir saatiniz sizin bir tespit oldu. O tespitler falanca istatistiklerle karşılaştı. Dolayısıyla çıkacak modelleri, o saha yapılacak yatırımları hepsini değil mi, beraberinde getirdi. Demek ki insanın bir şeyleri fark edebilmesi aynı zamanda metoduyla, arif agah olmasıyla da alakalı. Dolayısıyla biz metotta hata yapmayalım ki geçen süre zarfı boş boş oturan kişi gibi olmasın. Nedir? Üzülerek, biz o liyakatta değiliz, hiçbir zaman da bunları konuşacak bir insan değiliz ama ne yapalım? Cenab-ı Hak dinleyicilerimizin, dinleyenlerin irfanı vesilesiyle bizim de eksiklerimizi tamam eylesin. O da şu efendim, metot olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu anlattığımız bütün hadiseler, Cenab-ı Hak, Rabbül Alemin, Ma'budun bil Hak, ahlak, insan, melek, bütün bu kavramlar, bütün bu hadisat, bütün bu mevcudat, Hazreti Adem'le başlayan seyahat. Hepsi geliyor bir şekilde, bunların hepsini şer, mebde, menba, feyiz, ne derseniz deyin noktasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de toplanıyor. Hepsine cami. Şerhini öğrenmek isteyen de oraya bakıyor, toplandığı yeri görmek isteyen de oraya bakıyor. Biz sadece o peygamberin ümmeti olduğumuz için söylemiyoruz bunu. Allah bunları beyan ediyor. İnşallah nasıl bu beyanat, Kur'an-ı Kerim'deki beyanlar nedir? Biz Hazreti insanı tanımıyoruz derken dolayısıyla Hazreti insana insanlığı öğreten peygamberi de tanımadığımız ortaya çıkıyor. Ama o vahyi ilahiyeye mazhar olan Hazreti Resulullah'ın o vahyi insanlara anlatırken ki insani noktayı ve bizim beşer noktasındaki özelliklerimizi biz Resulullah Efendimiz'de göremiyoruz. Sünneti derken onun farklı sünnetlerini sadece sünnet zannediyoruz. İnsani noktayı bulamıyoruz. Halbuki o bir ayine. İnsanlık için bir ayine. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar önemli midir? Bu kadar mı önemlidir? Haşa. Tabii ki bu kadar önemlidir. Bir kere Kur'an-ı Kerim, benim bir hocam vardı, latifeli olarak söylerdi, biraz da kızarak söylerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiş. Bakın, Ramazan'ın ilk gecesini idrak ediyoruz. Kadir gecesi. Kadir gecesi şerefini Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden alıyor. Değil mi? Fakat Kur'an-ı Kerim kendisine indirilen zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak, kainattaki ayat-ı kevniyeyi anlamak, Resulullah'ı anlamadan mümkün değil. Yani bazılarının iddia ettiği gibi, bakalım Kur'an'da ne diyor bu husus hakkında, bakalım şöyle bir olalım, bir Kur'an'a bakalım gibi bir tavır var. Bunu alim zevatı tenzih ederek söylüyorum. Hani sanki Kur'an-ı Kerim'e o muhatap olmuş da, bakacakmış da sonra bize söyleyecekmiş gibi. Resulullah'ı nereye koydunuz? Resulullah nerede? Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim şuna bakalım da sonra bir hadisler çok da önemli değil diyenler. Yani bu Ebu Cehiller zamanında bile bu kadar değildi. Onlar bile o sözlerin bir ehemmiyeti, bir ağırlığını olduğunu fark ediyordu. Bu inkar hastalığı bu asırda çıktı. Bazı işte tuhaf hastalıklar gibi. Bu asırda bu kadar çıktı bu. Bahsettiğimiz illetten kaynaklanıyor. Ben yaparım var ya, o kudret var ya, çözdüm işi hadisesi var ya, bunu yeni sanat zannediyorlar. Halbuki bu şeytandan beri var yani bu hadise. Geçelim. Maksadı aşmayalım. Nereden geliyor? Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim o hocamın bahsettiği gibi, haşa bir postacı değil. Almış da size bir şey geldi, alın okuyun diye araya çekilip giden birisi değil. Bir faks cihazı da değil. Herhangi bir şeyi nakleden bir teyip de değil, haşa. İlahi vahye mazhar olmuş. Yani Allah ile konuşabilecek yüze ve sadra sahip zat-ı âli. Resulullah Efendimiz. Öyle mi efendim? Öyle. Bakın, her şey onu anlatıyor ya. Yani bütün ayetler onu anlatıyor. Neticede ona indiği için. Cebrail onu muhatap olarak getirdiği için ayetleri. Hepsi onu anlatıyor ya. Fakat bir ayet var. O çok enteresan. Ayet-i Kerime Sure-i Ahzab'da. Okuyunca hemen biraz da Cuma'ya giden, sadece Cuma'ya değil tabii, beş vakit namaza müdavemet vardır ama hani bazen iş gereği cuma haricinde pek cemaate çıkamıyor arkadaşlarımız. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Bu ne muazzam bir ayet. Her ayeti güzel de, bu ayetin içerisinde Allah Resulü gibi bir ayete nasıl dikkat çekilmiş? Şimdi ayetin meali, belki hemen şimdi bilenleriniz tekrarlayacaktır. Dinleyicilerimiz şu anda mealini veriyordur. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Allah'a bir vazife ihdas edemezsiniz, tahsis edemezsiniz. Allah şu işi yapar. Haşa. Cenab-ı Hak Rabbül Alemin'dir. Ganiyyün anil alemindir. Her türlü alemden müstanidir. Allah'a bir iş yapma teklif edemezsiniz. Mecburdur diyemezsiniz. Öyle mi? Muhtardır. Faalü limâ yürittir Hazreti Allah. Daha binlerce vasfı, yüzlerce, konuşalım. Hepsi onun ahadiyetine, tekliğine. Ve dolayısıyla böyle bir vazifeyi ona teklif edemeyeceğimize işaret. Fakat bakın bu ayeti kerimede. Cenab-ı Hak. İnnallâhe ve melâiketehu. Muhakkak ki Allah, yani ben azimüşşan. Ve onun yakınında bulunan, harem-i izzetine yakın mukarreb melekleri. Ve ona yakın olan melekler, onların da himayesinde bulunan melaike ordusu, yusallûne alen nebi, nebi-i zişane salatü selam ederler. Orada Arapçada muzari sıgası deriz buna, denir. Gelecek geniş zaman, şimdiki zamanı ifade eder. Sallu demiyor, yaptı demiyor, salat etti demiyor. Devamlılık var. Yusallûne alen nebi, salatü selam etmektedir. Resulüne selam vermektedir. Resulüne övgü yağdırmaktadır. Met etmektedir. Kim? Allah bunu, yani tabiri caizse, ki caiz olmasa bile mefkûre olarak arz ediyoruz. Kendi reyimize göre maal vermiyoruz. Bu mana bu ayetten çıkıyor zaten. Allah bunu kendi vazifesi olarak Kur'an'da beyan ediyor. Ben böyle yapıyorum diyor. Hemen akabinde zaten, ey muhatap kıldığım, kendi sıfatlarımla mücehhez eylediğim, yaratılışının gayesine uygun olarak ahlak giydirdiğim ve halk ettiğim insan ve mümin, kendi ismimden isimlendirdiğim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler yani. Sallu aleyh ve sellimu teslima. Alelade bir selam da değil. Ve sellimu teslima. Ruhuna intikal ederek, içiniz titreyerek, muhabbetle siz de salat ve selam ediniz. Teslim olunuz. Salatü selamın hakkını veriniz. Hepsi bu tefsirin içerisindedir. Biz falanca yerde filanca kişinin filanca bir yerde oturup da ünlü bir kişinin birisine selam verdiğini böyle bir şey yapsa, yani bu geçenlerde vardı mesela. Filanca sene geldi, şurada oturdu, bana hatta şunu verdi, şu kaşıkla şu çayı karıştırdı. Şöyle bir resmimiz var deniyor da adamla 10 gün 15 gün röportajlar yapılıyor. Neden? Yani şu anda o zata sorsak hatırlıyor musun bu kişiyi desek o da meçhul he. Bir de böyle bir durum var. Ya Allah, yani Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ifadesine hiçbir peygamber dahi nail olmamıştır. Hiçbir peygambere böyle bir sena yoktur. Tefekkür buyurun yani. Allah'ın hiçbir iş teklif edemeyeceğiniz, şu vazifeyi yapmak durumundadır diye bir fikir beyan etmeden uzak ve münezzeh olan Hazreti Allah, kendisinin böyle bir işle, böyle bir şeyle Allah Resulüne salat ettiğini, bizim gibi dille falan değil ama bir şekilde kendi Allah'lığınca, kendi uluhiyetiyle, nasıl olduğunu bilemiyoruz, Resulullah'a salat ettiğini bir tefekkür buyursanız ya, Resulullah Efendimizin kadrini, şanını. Bu nedir ya Rabbi? Yani bunu Cenab-ı Hakk'ın, diyorlar ki aman efendim Resulullah'ın Habibullah diye ismi yokmuş. Şöyle diye ismi var mıymış, yok muymuş? Ebe güzel kardeşim. Filancanın aşık olduğu filanca efendim, filancanın aşığı falan diye isim koyamazsınız ama yanıyor işte. Görürsünüz aşığının maşuğun kendi arasındaki ilişkiden o aşkı meşki zaten görürsünüz. İnsan sevdiğini zikreder, insan sevdiğini anar ve anmalıdır da zaten o sevgideyse. Resulullah Efendimiz'e böyle bir metü sena yapılan, bu şu metü senayı hiçbir beşere yapmamış Hazreti Allah. Bu Habibullahlığına işaret değil de nedir? Hazreti insanın güzelliğine işaret değil de nedir? Buradan da anlaşılıyor ki iman edenlerin ayrıca Resulullah'a boyun bükmesi icap ettiği de çok açık ve net olarak anlaşılıyor. Buradan duyurulur. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakarız da hele şu hadisler kenarda dursun diyenlere bir söz hatırlatmak isterim. Kur'an dedikleri nedir? Yazın, şunlar ayettir dedikleri Kur'an'dır. Şunlar ayettir diye söyledikleri Kur'an'dır vahiy katiplerine. Şimdi siz bu Zat-ı Ali'nin bunlar ayettir diye yazdırdıklarını yazacaksınız. Bu ayetin manası şudur diye tefsirine bakınca, aa sen orada dur, biz bir Kur'an'a bakalım diyeceksiniz. Bunun aşkı meşki bıraktık. Demin akıl bahsettik ama bunun akılla bile imtizac ettiği kanaatinde değil. Bu ayet diyor da ayet oluyor. Bakar mısınız hadiseye? Bu ayet diyordu, ayet oluyor. Sonra bu ayette şöyle geçiyor denince bir de ben kendi anladığıma bakayım diyeceksiniz. İlk başta tövbe, arkasından da sallu aleyhi ve sellimu teslimayı Kur'an lisanıyla tavsiye ediyoruz. Önce bir tövbe etsinler ama. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi. Fehvasınca en önce bir Allah'a ve Resulüne, Allah'ın ve Resulünün beyan ettiği şekilde iman etsinler. Sonra salatü selamı ederler. Akabinde. Biraz kusura bakmayın. Vallahi yani işin dozu kaçar gibi oluyor
estağfurullah,
ama.
Estağfurullah.
Yani bu şekliyle resmedildiğinde düşünebiliyor musunuz? Bu ayettir. Hatta soruyor sahabi. Ya Resulallah bu ay, hayır. Bu benim sözümdür diyor. Yani vahiy katiplerinde ilmi var. Kendileri yazdılar değil. Belli bir müddet hadislerin yazdırılmışında bazıları hadisleri ikinci plana atmak için bir vesile kabul ediyorlar. Hamakat nişanesidir. Ayetlerle karıştırılmasın diye. Neden? Ayetlerin ayet olduğu, zaten lisanı fasih, beli, selasette her yönüyle mükemmel olan Resulullah Efendimiz'e öyle bir hitap şekli var ki, ayetlerin o kendi içerisindeki güzelliğini o kadar imtizac etmiş bir konuşma üslubu var ki Resulullah Efendimiz'de. Vahiy katiplerini bile şaşırtacak derecede. Öyle bir konuşma yok. O kadar güzel bir konuşmayı duymamış Beni Arap. Dolayısıyla ayete ayet diye işaret edilip bir müddet yazılmasını, hadislerin yasaklaması, birbiriyle karıştırılmasın diye. Hatta yine aynı sebepten Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz hilafeti esnasında değişik şekilde tenzil, yani iniş sırasına göre inen ayetler tertip edilen bazı nüshaları yaktırmıştır. Bu karışıklığa sebebiyet vermemek için. Onu bile bahane etmişler gerçi. Aman Kur'an'ın esasını yaktırdı. Orada daha ne ayetler vardı falan gibi onu bile çarpıtmaya kalkmışlar. İşin aslı budur ama. Çok acayip garayip hadiseler etrafımızda olduğu için gayri ihtiyari konuşurken bunun getirdiği dolgunlukla, bu dolgunluğu menfi manada kullanıyorum ama, dolgunlukla başka şeylere de cevap vererek gitmek zorunda kalıyoruz. Dinleyicilerimiz de lütfen bu hususta af etsinler bizi. Onların merhamet nazarlarına sığınarak bunları naklediyoruz.
Programımızın, üzülerek söylüyorum ama, yavaş yavaş sonuna geldik. Siz bunları anlatırken ben de dinleyicilerimizle, tabii uzun zamandan beri hep birlikteyiz, onların da böyle dua içerisinde olduğunu tahmin ederekten bu duayı ben dile getirmek istiyorum. Alemlerin sahibi, bu gecenin yüzü suyu hürmetine, Kur'an'ın, Hazreti Peygamber'in yüzü suyu hürmetine bu programı, bu sohbetleri inşallah hep daim eylesin.
İnşallah.
Sizinle zaten dostluğumuz hep ta kalü veladan bu yana.
İnşallah.
Cemalullah'a kadar devam etsin. Dinleyicilerimizle bizleri hiçbir zaman bu güzel gönüllü insanlarla, ahlak-ı Muhammedi ile o aşktan hiçbir zaman ayırmasın. Tek duam bu.
İnşallah.
Son sadece bunu söylüyorum. İnşallah bu duaya tüm dinleyicilerimiz de amin desin ki Rabbim her zaman tabii ki duaları kabul ediyor. Ama özellikle bu dua, çünkü besin kaynağı insanın muhabbet. Bunlar, evet, olmadan olmuyor. Sizin de anlattığınız gibi işte insanı insan yapan şey bu.
Evet.
Muhabbet.
Zaten bu programda son birkaç cümle olarak arz edeceğim. Hazreti insanın mahiyeti, Hazreti insana mahiyetini bildiren ekmeni mahlukat Hazreti Resulullah ve insandaki bu muhabbet menbaını ortaya çıkartan o aşk-ı ilahiyi, aşk-ı sübhaniyi ve onun eseri olan ahlakı. Hep bu bağlamda bazen Hazreti insandaki mücerret kavramıyla Hazreti insan, bazen de bu ahlaki özelliklerin makis bulduğu zatları veya sözleri işleyerek inşallah, ümit ediyorum ki dinleyicilerimizi yormadan, üzmeden ve o muhabbette buluşturarak tamamlarız sizlerin de himmetiyle.
Estağfurullah. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Çok değerli abimiz Fatih Çıtlak'la birlikteydik ve inşallah hep devamlı olacak ve Cemalullah'a kadar devam etsin duasıyla şimdilik programımıza bir virgül atıyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle efendim, hoşça kalın. Sizleri ve bizleri yoktan var edene emanet olun.